Ayrım 12, dönüş Ayşe Kulin, sayfa 256. Sabunu gözüme kaçırdım, gözüm yandı. Bu bana aklımı başıma toplamam için bir işaret miydi acaba diye düşündüm. Bunca eşcinsel arkadaşıma eşcinsel oldukları için itirazım var mıydı? Bu aradan ne istiyordum o halde? Beni sevmedi diye bütün hırsım. Beni sevemedi, babamı sevdi diye mi? Beni asıl kızdıran bu mu? Hadi Derya, yüzleş kendinle dedim. Bu araya kızmanın ve babandan kaçmanın nedeni tuhaf bir kıskançlık değil de ne? Aslında beni de sevdi Bora. Sevginin çeşitleri vardır. Beni sevgili gibi değil, kardeş gibi sevdi. Bana katlandı, beni kolladı, fikirleriyle besledi beni, dönüştürdü, olgunlaştırdı, abilik yaptı. Dostum oldu benim, çok tecrübesizdim. Çok heyecanlıydım. Ayrıca karakterimde var, çabuk hayran olmak, çabuk bıkmak. Bora bana yüz verecek olsaydı sevgili olabilseydik, Allah bilir birkaç ay kalmaz bıkardım ondan da. Bugün mesela sıra dışı bulduğum Hakan'a aynı hızda hayran olmalım. Günün sonunda ondan da kafamda bir bilgi yaratmadı mı? Onun da ardında kim bilir henüz bilmediğim nasıl bir öykü var. Ama bu kez tehlike yok. Yarın Hakan'ın son görüşüm. Çıktım banyodan, giyindim, aşağı indim. Kahvaltı sofrasını kaldırmamış Nebahat. Semaverdeki çaydanlıktan bir çay doldurup bardağıma dışarı çıktım. Hava güneşliydi. Kapının önündeki köpek kulübesinde belinin altında sargıları ağzıyla parçalanmasın diye boynuna bir plastik koni geçirilmiş bir kurt kırması kendini koniden kurtarmaya çalışıyor, başaramıyordu. Geçmiş olsun zorba dedim. Bana hak vermiş olmalı, hızlı hızlı kuyruğunu salladı. Yürüdüm. Yüzüm mahcup kısım güreşine verip ikin önündeki hamağa uzandım. Yavaş yavaş sallanırken yaptığım işe saçmalığını düşündüm. Bir daha yüzüne bakmamaya karar verdiğim anneme, annemin hayatı boyunca görmek istemeyeceği babamla birlikte dünyanın öbür ucunu hasta ziyaretine gidecektim az daha. Allah'tan ki çok olmadan babamı silkelemeyi bilmiştim yakamda. Tek başıma gidiyordum Singapur'a. Neden yapıyordum bunu? Neden olacak duygusal şantaja pabuç bıraktığım için? David bana attığı mailde annemin durumunun çok kötü olduğunu yazmıştı. Her türlü hastalıkta moral önemliymiş. Böyle kötü olduğu için bağışıklık sistemi bir türlü toparlanamıyormuş. Gönülsüzce gidiyordum işte. Annem ölecek olsa bana dargın ölmesin diye ve hayat boyu vicdan azabı çekmemek için. Annemi ölümle bağdaştırmak konusunda kolay değilmişim. Anneler ölmezdi benim bildiğim. Büyük annelere büyük babalar dediler, hatta babalar ölürdü. Anneler sonsuza kadar kalırdı. Yine de içimden bir ses annene git diyordu. Annem de bana hep içindeki sesi dinle derdi. Ne kadar asi görünüşlü ve davranışlı olsam da annemin ürünüydüm aslında ben. Gidiyordum işte. İçimdeki sese kulak verip. Köfteler hazır. Yolcusunuz diye yemeği erken aldım, soğutmayın diyordu Nebat. Yatılı okulların yemekhane kampanası gibiydi bu kadın. Zorba köfte kokusunu alınca uzandığı yerden kalktı, yemek odasının yakınında yalanarak dolanmaya başladı. Babam, misafirimizi bekliyoruz, birazdan gelir dedi Nebat'e. Recep bahçe kapısını açmak için Nebat söylenerek sofraya bir servis eklemek için koşuşturdu. Dün gece çok geç dönmüş, sabah çok geç kalkmış. Hakan'ın öğle yemeğine geleceğini Nebat'a haber vermeyi unutmuştuk çünkü. Babam Nebat'a karşı böyle bir suç işlediği için mahcuptu. Nasıl becermişti bu kara gözlü köylü kadın evin baş öğretmeni olmayı? Babam bahçe kapısını yürüdü. Ben de toparlanıp kalktım. Hakan elinde ayva ve nar dolu bir sepette bahçeye girdi. Recep sepeti aldı, mutfağa götürdü. Size mevsim meyveleri getirdim İlhami Bey. Sana da Urla'da bir yazardan kitap getirdim. Uzun yolculukta okursun belki. Kitabı aldım. Necati Cumal'dan Viran Dağlar. Şiirleri de çok güzeldir ama Urla'da kitapçıda bulamadım. Şiirleri bende vardı. Sandıklardan birinin içindedir dedi baba. Şiir sever misiniz? Benim kuşağım meraklıdır şiiri. Bense kendi kuşağımın apotipik bir örneğim. Şiir severim. Şiir sevmediğim için utanmam mı gerekiyordu acaba bu iki entelektüel arasında? Sofraya geçtik. Babam oturmadan önce kavana inip iki şişe şarapla döndü. Bu şişeleri çok özel günler için saklıyordum. Bugün nasipmiş dedim. Bakalım beğenecek misiniz Hakan Bey? Tadına bakarım ama fazla içemem. Kusura bakmazsanız buradan ayrıca Karaburun'a geçeceğim. Hızlı yolda çok sık kontrol oluyor da. Trafik polisi hafta içinde Anadolu'da yatıyor dedi babam. Biz hafta sonu dikkat olun. İşim icabı arabayla çok sık dolaşmam gerekiyor. Ben yine de tedbirli olayım. Ehliyeti kaptırırsam işim aksar. Pekala, siz sadece bir kadeh alın, gerisini kızımla ben içeriz. Hakan'ın bu tedbirine sevineyim mi, kızayım mı bilemedim. Annem burada olsa bu davranışı pek takdir ederdi. Ama babam da aynı etkiyi yaptığına emin değilim. Onun derdi elleriyle yetiştirdiği üzümlerin takdir edilmesiydi. Trafik kurallarına uyulması değil. Babam şişenin mantarını çıkardı. Şarabı kadehlere üçer parmağa geçmeyecek şekilde özenle boşalttı. Şarabı da mı siz imal ediyorsunuz burada dedi Hakan. Henüz değil. Şimdilik sadece üzümleri veriyoruz biz. İmalatçı benim üzümleri piyasa süreceği zaman bana da birkaç şişe gönderiyor sağ olsun. Hakan bardağından birkaç yudum aldı. Bir anda tuttu ağzında. Yuttuktan sonra gerçekten olma. Çok beğendim. Volümlü bir şarap ve aynı zamanda kadife gibi içimi var. Bağı büyütebilirsek imalatı da düşünüyorum ilerisi için. Derya'nın ilgisini çekerse projemi hızlandırabilirim. Benim ilgi alanım bambaşka dedim. Sen ne yapacaksan beni düşünmeden yap. Seni düşünmeden hiçbir şey yapamam ki, benim yegane varisim sensin kızım. Duymamazlığa gelerek sofraya servis yapan Nebahat'a yardım için ayağa kalktım. Birlikte mutfağa gele gele masanın üzerine Ege'ye özgü ot çeşitleri donattık. Ben otobur biriydim ama buraya yerleştiğimden beri Nebahat beni otobur yaptı dedi babam Hakan'a. Hakan babamın şarabını met ederek bir kadehten fazlasını içmedi. Yemeğin sonuna kadar takip. Böylece babamın şarabı da benim için Nebahat'a hazırlattığı köftelerdi. Sonunda yine bana nasip oldu ve Nebahat emekleri boşa gitmediği için pek memnundu. Yemek boyunca dört döndü etrafımızda. Biraz daha salatalım. Domates pilav çok güzel oldu. Benim zeytinyağım üzerine yoktur. Nebahat, sen bana büyükannelerimi hatırlıyorsun dedim. Onlar yaptıkları yemekleri silip süpürmeden ellerinden kutulamazdım. Patlamak üzereyim, ne olur ısrar etme. Türk kadının aşığı hangi yaşta, hangi coğrafyada olursa olsun hiç değişmiyor, dedi babam. Hepsi illa eşine dostuna yemek yedirmek ister. Uzun yola gideceksiniz. Oraların yemeğini sevmezseniz ne olacak? Biraz yanınıza versen plastik kutularda, dedi Nebahat. Sakın ha, başımı derde sokma gümrüklerde, dedim. Babam da aynı anda, yok artık Nebahat, kızıma yemek taşıtma, dedi. Babamla fikir birliği etmiş olmaktan, uyum içinde bir baba kız görüntüsü vermekten tedirgin oldum. Babam kırgınlığımın, kızgınlığımın sürdüğünü anlasın, suçunu bilsin istedim. Babam da sanki bunu anlamış gibi üstüme varmadı. Yemek boyunca benden çok Hakan'la ilgilendi. Siz ne işle meşgul oluyorsunuz? Dedi Hakan'a. Ben mimarım. İstanbul'da inşaat yapan bir firmada çalışıyorum şu an. Malum cam yüzünden işimden oldum. Hangi cami? Çamlıca yapılacak olan. Çamlıca cami mi yapılıyor? Evet, duymadınız mı? Yok, duymadım. Bütün gazeteler yazdı ama. Gazete okumuyorum ben. Bu konu televizyona da çıktı. Hem haber olarak verildi hem de çok tartışmalara konu oldu. Hakan Bey, ben televizyon da seyretmiyorum. O yüzden haberim olmamıştı. İnternet aranız nasıl? Size birkaç web adresi versem bu konuyla ilgili yazılarımı okumak ister misiniz? Urla'ya yerleştiğimden beri Bağşarap konusu hariç ilk kez dün gece internet kullandım sizin otelde. Singapur'da vize var mı diye bakmak için. Sizin yazılarınızı da okurum tabii adresi verirseniz. Baba, sen dünyadan kopuk mu yaşıyorsun burada, dedim. Babama baba diye hitap etmek istemiyordum ama hep kaçıyordu ağzımdan. Söyler söylemez pişman oluveriyordum. Bir insanın sevgisi eğer kızının aşık olduğu kişi ise herhalde baba sıfatını hak etmez, öyle değil mi? Dünyadan kopuk değilim, dedi baba. Tabiatı çok yakından takip ediyorum. Bitkilerin mevsim içindeki tüm değişimlerini gözlemliyorum mesela. Pencerenin önünde gül goncalarının açmasını gün be gün takip ediyorum. Tohum çatlamasını, diğer çiçeklerin filiz verişini. Ayrıca bağımla ilgileniyorum. Bunlar da dünya işleri. Haklısınız, dedi Hakan. Babam hızlı içiyordu. Bunun da tadına bakın diye ısrar etmeyeceğim ama. Madem araba kullanacaksınız, dedi. Ben bir gün sırf şarap için gelirim. İstediğiniz şarabı tadarım, dedi Hakan. O gece de burada kalırsınız. Sizi misafir ederiz. Memnuniyetle. Şunlara bakın hele diye geçirdim içimden. İki yalnız adam ne çabuk kaynaştı böyle. Hakan babamı Çamlıca Cami konusunu ayrıntılarıyla anlatmaya başlayınca ben mutfağa kirli tabakları taşıdım. Maksadım Nebahat'ı ermetmek değil, babam hakkında casusluk yapmaktı. Nebahat, babam hiç mi televizyon seyretmez? Seyretmez. Gazete mi okumaz? Hayır. Dünyadan nasıl haber oluyor? Çok ünlü bir şey olursa, ne bileyim, savaş çıkmışsa mesela, biz haber veriyoruz ona. İlkisini ne zaman çekerse o zaman televizyona bakıyor. Korkunç bir şey bu. Neden korkunç olsun? O kendi dünyasında çok mutlu. Biz haberleri takip ediyoruz da ne oluyor? Dünyaya ne fark ediyor bizim televizyon izlememiz? Bize fark ediyordur, sizden bilgileniyorsunuz. Bilgileniyoruz da ne oluyor? Kimin işine yarıyor? Bir şey söyleyeyim mi Derya Hanım? Şu evimizde beni sadece burada yaşayan 4 kişinin hayatı, sağlığı, iyiliği ilgilendiriyor. En başta çocuğum, sonra babamızın ve Recep'le benim yediklerimiz, içtiklerimiz, şu evin arkasındaki bağın üzümleri, zorba köpek, bir de bahçeye dadanan kediler. Bizim dünyamız bu kadar. Gerisine boş verdik. Bir deliler evine düştüğüme inanarak çıktım mutfaktan. Babam ve Hakan siyaset konuşuyordu. Hiç haber okumayan ve dinlemeyen biri için babam o anda siyasette fazla ilgili gözüktü gözüme. Yemekten sonra kahvelerimizi içerken bir suskunluk geldi üzerimize. Yola düşme zamanı yaklaştıkça nedense odadaki hüzün dozu artmıştı. Kahveleri bitirince babam ayağa kalktı. Yolculuğumda gerek, dedi. Yavaş yavaş toparlanalım Derya. Hakan'la birbirimize mail adresimizi verirken bir daha hiç karşılaşmayabileceğimizin farkındaydım. Dostluğumuz yoğundu ama sadece 2 günlüktü. Unutmak istemeyeceğim, bana çok şey katan konuşmaların sonucunda kendimi ters yüz ettiğim 2 gün. Hakan arabasına kadar geçirdik babamla. Arabasına bindi. Tam arabaya çalıştıracaktık yine Bahat. Durun durun. Şaşırdık. Recep biraz mahcup. Anladım ben, arkanızdan su dökecek, dedi Hakan. Gidenler çabuk dönsün. İsteyince böyle yapıyor. Kusuruma bakmayın beyim, bizim adetler. Az sonra Nebahat elinde 2 tas suyla koştu. Bu su kimin için? Hakan Bey için. Oğuz'a gitmiyor ki. Olsun, bizim eve tez vakitte dönsün diye. Nebahat 1. tası Hakan arabasının arkasından yola boca etti. Diğerini bizim ardımızdan dökmek için duvarın üzerine bıraktı. Hakan arabasını sürerken kolunu pencereden çıkarıp el salladı. Babamla ben karşılık vererek uzaklaşmasını bekledim. Araba köşeye dönünce yan yana eve doğru yürüdük. Eve varmamıştık daha. Üst üste çalan korna sesine biraz endişeyle dönüp baktık ki Hakan geri gelmiş. Hayrola, bir şey mi unuttun yoksa Nebat'ın suyunu kerametini? Düşündüm ki havalanı nasıl gideceksiniz? Derya'nın kiraladığı arabayla. Ama ikinizin neredeyse tek başınıza birer şişe şarap içtiniz. Ben öyle kolay sarhoş olmam oğlum. Doğrusu ben kendim için aynı şeyi söyleyemezdim. Fazla içmemiştim ama öğlen içki içmeye alışık olmadığımdan dizlerim çözülüyordu, gözlerimden uyku akıyordu. Olmazsınız ama ya kolcaya takılırsanız? Sen de taktın bu kontrole, dedim. Vallahi çölü kaçıracak olan sizsiniz. Haklısın Hakan, bizi Recep götürsün. Arabayı bırakınca nasıl dönecek? Benim arabayla götür. Kiralık araba ne olacak? Ha, doğru, kiralık arabayı götürüp bırakmak lazım. Bakın ben düşündüm ki Recep sizi götürsün. Ben Derya'nın arabasını götüreyim. Sonra sizinle dönerim. Sen hani bir yere gidecek? Buraya dönünce arabamı alır giderim. Acelem yok. Hepimiz bir an suskun kalıp düşündük. Sonra babam. Oğlum sen bir pırlantasın. Aklında bin yaşa. Gel otur içeride biraz bekle. Biz de hemen hazırlanıp çıkacaktık zaten. Hep birlikte eve yürüdük. Zaten sabahtan beri hazır olan valizimi almak için odaya çıktım. Aa, kedi geri gelmiş. Bu gece seni okşayacak biri yok ne yazık ki Selman. Kocaya tak seni sere serp yat. Bu evin has kızı ben değilim sensin, dedim. Odadan çıkmadan ayna önünde saçlarımı kabarttım. Rujumu sürdüm. Sonra kendimi annemin hep yaptığı gibi dudaklarımdan pamuk kuşlarımla aldığım ruju yanaklarıma hediyeyken yakaladım. Annem bu hareketi kendi beğendirmek istediği zaman yanakları pembelesin diye çabucak kimseye çaktırmadan yaptığım ısrarla yapardı. Ve ben hep yapıkalayıp dalga geçerdim. Şaşkınlıkla gördüm ki ben farkına bile varmadan annem silmiş hareketini. Ben niye yaptım annem bu manasız hareketini diye düşündüm. Yüzümü annemin tabiriyle ışık verip kendimi Hakan'a beğendirmek için mi? Ah anne. Valizimi aldım aşağı indim. Recep bahçe kapısına çekmiş arabamızı. Hakan'ınkini içeri almış. Babanızı Recep götürsün, sizi Hakan Bey, dedi Nebat. Görünen o ki Nebat sadece bu evin değil, keyfimin kahyası olmaya da adaydı. Hiç çaktırma babama da o idare ediyordu. Babam Nebat'ın söylediğini yaptı. Uslu uslu gitti. Recep'in yanına oturdu. İtiraz edecek oldum ama Hakan'a onca yolu tek başına yaptırmak kayıp olurdu. Gelmekle babanız çok sevin dediniz. Yine gelin, değil mi? Ben de ona yemekleri için teşekkür ettim. Güle güle gidin küçük hanım. Yolunuz açık olsun. Oğlan nerede? Onu da veda edin. Okulda o. Dönünce yap onu benim için, değil mi? Öperim. İyi yolculuklar size. Boynunda konisiyle ayaklarımın resmi dolanan köpeğin sırtını okşayıp Hakan'ın açtığı kiralık arabaya girdim. Nereden çıktıysa Selman pat diye kucağıma atladı. Nebat iki eliyle uzanıp kediyi aldı. Macera pek sefer. Singapur'a gitmek istiyor sizinle. Belki de sadece Derya'nın gitmesini istemiyordur, dedi Hakan. Bu ikisi kavga etmez mi birbirleriyle, dedim Nebat'ı köpeği işaretle. Bu evde kimse kavga etmez, dedi Nebat. Elinde tasıyla bekleyen Nebat'ın yanından geçip önce biz yola düştük. Babamın arabası bizi takip etti. Aynadan Nebat'ın arkamızdan suyu savuruşunu gördüm. Suyu yere çarparken çıkardığı sesi duydum. Su gibi gidin, su gibi dönün, dedi. Pencereden uzattım kolumu. Ev kaybolana kadar salladım. Boğazıma bir yumru oturmuştu. Hüzünlenmiştim. Babamla Recep'in arabası peşimizde yola koyulduk. Sana çok zahmet oluyor Hakan. Bu üçüncü gündür ki bana dadadık ediyorsun. Hoş bir meşgale. Bana dadadık etmek mi, neden? Çünkü sen hoş bir insansın der ya, babandan da çok keyif aldım. İyidir baba. Ağzımdan kaçtı kula. Sustum, hemen sonunu getirmedim. İlginç bir insan. Onu buralara hangi rüzgar attı? Bir gün denemek isterim. İçimden onu hiç gelmesin, dedim. Şehir hayatından sıkıldı. Hepsi bu. Bence daha fazlası var. Dünyadan elini eteğini kolay kolay çekmez bir insan. Sen de çekmişsin. Ben elimi İstanbul'dan ve siyasetten çektim. Siyasetten çektim dedin ama sen siyasetçi değilsin. Değilim. Olmadığım halde mimari endişelerle dahi siyasete bulaşıyorsam, daha doğrusu siyaset bana bulaşıyorsa, düşün artık. Benim aklım Hakan'ın siyasi endişelerinde falan değil. Babamın kaşı nedenini kurcalamasındaydı. Babamın kaybettiği oğlunun acısı şimdi çıkıyor, dedi. Allah ona kızını bağışlasın. Yan gözle bana baktı. Herhalde bir şey söylememi bekledi. Annen hastaymış, onu da size bağışlasın. Bana bak, mali imamı gibi konuşup durma. Annem babamdan çoktan ayrıldı, hatta evlendi. Yani Allah annem babamı bağışlayacak değil. Her neyse, aranızdaki sorunu halletmenize çok memnun oldum. Henüz halletmedim, yakında edersiniz. Kolay halledecek bir mesele değil. Kuşaklar arasında her zaman görüş farkı olur der ya. Babam makul bir adam ama filozof gibi bir yanı da var. Kimse bir diğerinin fikirlerini, seçimlerini ve yaşam tarzını beğendirmek, benimsetmek zorunda değil. Çünkü her insan sonuçta düşe kalka kendi doğrusunu buluyor. Uzun tıra dinledikten sonra ne diyeceğimi bilemedim. Hakan benim babamı ikna etmeye çalıştığımı ama edemediğimi sanıyordu. Onun bitmek tükenmez bir gayretle babam çalıştırmıştı beni ikna etmeye. Derim öyle olur, dedim. Olur olur, merak etme. İlla bir yukarı mı başlar? Beni belki de bağışlayacak olan benim. O zaman sözüm sana olsun mutlaka bağışla. Barışık yaşamak kadar huzur veren başka ne var ki? Bazı şeyleri affetmek hiç kolay değil. Affetmek etmemekten 1000 kere daha zor. Ama sen bunu yapabilecek kadar güçlüsün. Bu kadar derinden 2 günde mi tanıdın beni? 3 günde. Bravo sana insan sarrafı. Bir insanı tanımaya bazen 3 saat bile yeter ipuçları doğru değerlendirirsin. Ne gibi ipuçları vermişim ki sana? Neyin yurdunu bilmediğim babanı bulmaya gelmişsin. Bu bir ipucuydu. Bana çocukluğunda kardeşini nasıl kıskandığını anlattın. İnsanın zaaflarını teşhis edebilmesi. Bu da bir cesaret işi. Annen için ta Singapur'a gidiyor olman da aile bağlarının ne kadar güçlü olduğunu sözünü kestim. Yeter Hakan, bu kadarı yeter. Haklısın. Senin üzerine burnumu sokmamalıyım, özür dilerim. Özür dileme. Bu konuyu kapayalım. Tamam. Ben sana binlerce teşekkür borçluyum. 3 günden beri benimle uğraşıyorsun. Şu anda bile beni havaalanına götürmen büyük incelik. Vallahi sağ ol. Lafını bile etme. Bir süre konuşmadan gittik. Havaalanına yaklaşıyorduk. Bakalım bir daha ne zaman görüşeceğiz diye ne oldu? Londra'ya gelecek olursan beni ara dedim. Yazdan önce gelemem. Malum Karaburun'daki zeytinlik meselesi var. Bir de şu villanın çizimleri. Belki arada sen gelesin oraya. Ben de yazdan önce gelemem. Sınavlarım var. Yaza buluşuruz. İnşallah. Ben uğrarım babana. Ondan da alırım Singapur haberlerini. Singapur'da verilecek haberim olmayacak. En fazla 3 gün sonra Londra'ya dönmüş olacağım. Zaten benim haberlerim babamdan değil. Benden al lütfen. Babanı ziyaret için senden haber almayı bahane olarak kullanacaktım ama. Niye ziyaret etmek istiyorsun babamı? Hem onu bir kere daha görmek istediğimden hem de dünyasından tamamen kopmasın diye. Çok iyi edersin. Ara sıra onlara bir kişi dahi olsa bir dostu olsun Recep ve Nebahat dışında. Hakan beni dış hatların girişinde indirdi. Arabayı iade etmesi gerekli alanda bıraktı. Sonra geri geldi, biz de buluştuk. Biz de yer geçirelim. Sen ya park et de turla. 20 dakika sonra bizi burada bul Recep, dedi baba. Siz kızınızı yolcu edin, biz Recep'le arabada bekleyelim, dedi Hakan. Siz de içeri gelin oğlum. Yok, sizin baba kız konuşacaklarınız vardı. Ben arabada bekleyeyim. Nasıl isterseniz, dedi baba. Benim fikrim soran olmadı. Recep'le vedalaştım. Hakan'ın elini sıktım. Hakan arabaya doğru ilerlerken, Hakan, diye seslendi. Durdu. Birkaç adımda yanındaydı. Sarıldım. Yanaklarını dönüptüm. 3 gün gerçekten de yetebiliyormuş demek birini boyuna sığabilecek kadar tanımaya, dedi. Teşekkür ederim, dedi. Sonra Recep'in kullandığı arabaya bindi ve gitti. Hayatımdan yıldırım hızıyla geçen Hakan'ın ardından el salladım ama o görmedi. Bakalım kızım bir daha görmek ne zaman nasip olacak bana, dedi babam. Yaza gelir misin? Şu anda desem boş. Programını bilmediğin için mi yoksa ben hala kızdığın için mi? Her ikisi için de baba. Şu 3 günde duyduklarımı, öğrendiklerimi beni çok sarstı. Ayrıca yazın bir projenin peşinde Japonya'ya gitmeyi düşünüyorum ama henüz kesin değil. Haklısın kızım, zamana ihtiyacım var. Ama şunu bil ki sabırla bekleyeceğim. Tamam, sen de kendine iyi bak. Recepler bana iyi bakıyor, merak etme. Sonra uzun bir süre her ikimize ne diyeceğimizi bilemedik. Kalkalım yavaş yavaş, Hakan da seni bekliyor dedim. Ama yarım saat gecikme verdi İstanbul uçağı, dedi baba. Olsun, ben geçeyim polis kontrolünden. Bu gecikme daha uzayabilir, sıkılma içeride. Sıkılmam, bir şeyler içerim. İçerim dedin de uçakta hangi Türk şaraplarını veriyorlar mı, bana bildir. Neden? Türk havalarına şarap mı satmak istiyorsun? Ben imalatçı değilim ki kızım şarap satayım. Hem ki mesleki merak işte. Böyle asılı senin işine bakarsın, imalatçı da olursun. Senin yüzünden bir gün uçağa şişelerin içinde binebilir. Yayıncılıkta da öyleydim. Küçük bir yayın evini kısa zamanda büyütmüştüm. O zaman gençtim, hırslıydım. Bağcını da hobi olarak yapıyorum şimdilik. Hiçbir hırsım yok. Uçakta fazla seçenek olduğunu sanmıyorum baba ama ben onları sorup öğrenirim. İstanbul'a gecikme uzuyordu. Bir anonslar yapıldı. Hakan'a telefon et de söyle onlar beklemesinler beni, dönsünler oraya. Ben bir taksi atlayıp giderim. Baba sen de git, ben beklerim içeride. Sen de şu lokantada bir şey atıştıralım der ya. Aç değilim. Uçağa varana kadar acıkırsın. Belki İstanbul'da yemek yiyecek vaktin olmayacak. Ne yemeyi sen? Dua et de uçağı kaçırmayın. Kaçırmazsın. Singapur uçağı geç kalkıyor. Hadi ara Hakan'ı. Gönülsüzce Hakan'ın telefonunu çevirdim. Babamın telefonu alıp konuşmaya başladı. Siz gidin ki ben gönül rahatlığıyla kızımla son bir yemek yiyeyim. Tamam Hakan, teşekkür ederim. Bekliyorum tabii en kısa zamanda. Söylerim Derya'ya. Telefonu kapatıp bana uzattı. Terbiyeli çocuk. Bu akşam programım varken onu da yolundan ettik. Sana yolculuklar diledi. Oturduğumuz kafeden kalktık. Bir üstteki lokantaya geçtik. Ben menüye baktım. Babam başımızda dikilen garsona beni beklemeden her ikimiz için de bir şeyler ısmarladı. Benim isteyeceklerimi isabetle tutturmuştu. Lakerda, beyaz peynir, Rus salatası, pancar. Ne kadar iyi biliyordu neleri sevdiğimi, hiç unutmamışım. Kızın ne kadar iyi tanıyor, dedim. Beni annemden çok daha iyi tanıyor. Nerede susacağını, nerede konuşacağını biliyor. Yavaş yavaş kıvama getiriyor. Annem hiç bilmedi beni idare etmesi. Onunla hep dalaştık. Oğlu yaşasaydı herhalde o benden çok daha iyi tanıyacaktı sevecen annesiyle. Yazık oldu, annem idaresi zor, dik başlı kızıyla baş başa kaldı. Şarap listesini de getir oğlum, dedi garsona baba. Seçtin mi? Ne şaraplar var görmek için baktım ben içmeyeceğim. Bu işin ustası olduğundan beri öyle herhangi bir şey artık kesmiyor senin değil mi baba? Eskiden içtiklerim fiyatlı markalı oldu. Şimdi bilinçlendim. Fiyatlarına göre değil, kalitelerine göre seçiyorum. Size de bana göre şarap yok. Benim için bir şey seç. Uzun yola çıkacaksın. İçmesem olmaz şarapçı kızım. Babam garsona bir bardak kırmızı kavaklı deri ısmarladı. Önümdeki esmer ekmeği zeytinyağını alıp bana uzattı. Aldım ısırdım. Çok acıkmışım. Öğlen tıkabası yiyen ben de yemişim gibi. Babam bir parça peynir uzattı. Peynir ekmeğin arasına koyup ağzıma attım. Bir iki lokma yiyince böyle büsbütün acıktım. Garsonun getirdiği meze tabaklarından leker diye daldırdım çatalımı. Bu anda şarabım geldi. Ben şarabı yudumladım, babam da yemeğini yedi. Sonra birden şeytan tuttu beni. Sen Recep Öpsan'ı mı tanıdın? Alakası yok, nereden çıkar? Birbirinize kader arkadaş havasındasınız mı? Onlar benim evimde ücret karşılığı çalışıyor. Bizim evde çalışanlar da vardı ama patronun arkadaş gibi değiller. Ben değiştim kızım. Fikirlerim tarzım değişti. Artık patronu taslamıyorum. Alçak gönlünü gözlerimi yaşarttı. Nirvana'yı ne zaman erdin baba? Hayatta başıma geleceğini asla inanmadığım şehri yaşamaya başladıktan sonra. Hapishanede etkisi oldu mu? Hem de nasıl? Hayatımın en kayda tecrübelerinden biridir. Öyle bir konuşuyorsun ki baba. Neredeyse memnunsun bütün başına gelenlerden. Memnun değilim ama kadere karşı duramam der ya. Yazılanı yaşayacağız Charles. İnançlı biri değilsin sen. Tanrı inanırım. Yazgıya da. Kendini tamamen kadere bırakmış gibi bir halim var. Başına gelen kötülükleri sabırla göğüslemezsen sürekli niye ben diye sorgular, isyan edersen daha zararlı çıkarsın. İnan bana. Bir şarap daha içsene. Fazla gelmesin. Şarap senin yüzünden olmadığı zaman fazla mı geliyor? Bir bardak bana yeterdi. Oysa dün gece içkiyle hayata çarpmak istiyordun. Ah der ya, sakın çözümü içkide arama. Diğerini kendime ısmarladım, haberin olsun. Bunu içmeyecektim. Sana dayanmak için içkiye ihtiyacım var. Çok mu çekinmezim? Çok tepkilisin, önyargılısın, inatçısın. Kime çekmişim acaba? Sen bana benzersin der ya. Garsonun önüme bıraktığı şaraptan bir büyük yudum aldım. Hayat beni dövdü bile dedim. Ve sonra tuvalete gitmek için kalktım. Tuvaletleri de pek lüks yapmışlar havaalanlarında. Kolonya, sıvı sabun. Kolonyadan bolca serpiştirdim boynuma enseme. Limon kolonyasını sevmez annem. Yasemin kokusunu sever. Biraz daha döktüm. Dirseklerime kadar sıvadım kollarımı. İşimi bitirip geri döndüm. Ne suyun annen gibi kokuyorsun. Ne burada buldun kolonya? Babam masanın üzerinden bana eğildi. Hayatımı geri sarma imkanı olsaydı Tacan'ın kazasını bir gün öncesine kadar geri sarardım. Kazanın olduğu gün o yolculuğa çıkmazdım. Oğlumu okula servis götürdü. Belki şimdi hayatta olurdu. Belki hala mutlu, keyifli, birlikte yaşanan bir aile olurduk. Gözlerinde yaşar vardı. Kader değişmez diyen sen değil miydin? Benimki sadece bir hayal. Buram buram Yasemin kokusu beni de duygulandırdı. Ben de şu anda annemin ateşinin düşmüş olmasının hayalini kurmak istiyorum. Annem kurtulsun. Onu hiç affetmesem de kurtulsun. Bir süre konuşmak için oturduk. Aylık anı yaklaşıyor. Dilerim bu seferki uzun bir aylık olmaz. Sesimi çıkarmadım. Hesabı ödedi. Kalktık. İyi yolculuklar dedi sonra. Kendine iyi bak. Beni habersiz bırakma. Baba nereye haber edeceğim? Hiçbir iletişim aracı kullanmıyorsun ki. Şimdi havalanıp alışveriş yapacağım. Cep telefonunda olacağım bilgisayarda. Mail adresim ve cep numaramı gönderirim sana. Hemen seninkiler zaten bende var. Tamam. Bu arada acil bir durum olursa ben de Hakan'a mesaj atarım, o sana ulaşır. Tam gitmek üzere arkamı döndüm. Birden babam sımsıkı kolumu tuttu. Derya, sana bir şey söyleyeceğim. Neymiş o? Aslında çok önemli yok ama saklı gizli kalmasın diye aramızda. Söyle hadi. Şey bizim Recep var ya, o buranın eski arkadaşıymış. Ta köyünden çocukluk arkadaşıymış. Niye söylemedi? Bilmiyorum kızım, gerek görmedim ama bil yani. Bora mı tanıştırdı sizi yani, biliyor da her şey öyle mi? Bunu tanıştırmadı. Ben hapisteyken Recep mektup yazdı bana. Balkondan düştüğü gece buranın evindeymiş. Kazayı görmüş. Gerçekten kaza olmuş. O şahitlik yapınca sağdılar beni. Ya kolay olmadı. Polis telefon eden benim. Ama buranın üstünde hiçbir boğuşma darp izi yok. Ne benim parmak izim, ne bana ait DNA. Hiçbir şey. Recep ısrarım üzerine annenin, işte daha kim varsa o gece buranın evinde orada olduklarından söz etmedi polisi. Biz yalnızlık dedi. Aşağıdan bir gürültü geldi. Bora ne oluyor diye bakmaya balkona çıktı. Dengesini kaybedip düştü dedi. Cinayet için ne yanıt ne de aramızda bir husumet bulunmayınca deliği tersinden ikimiz de kurtulduk. Üstelik Recep daha önce gitmiş polise ama kimse onu ciddiye almamış. Her neyse o sırada Recep bir iş aradı İstanbul dışında, ben onu yanıma aldım. Ne sanmış İstanbul, o da mı camiye takmış dedim. İstanbul zor ve pahalı bir şehir. Yoksa insanın kolay yaşayacağı bir yer değil. İşte der ya, başka sır yok. Keşke daha önce söyleseydim. Ben hata yapan bir insanım, biliyor musun? İstanbul uçağına son çağrı yapılıyordu. Tekrar girdim sıraya. Babam yine sıralamak istedi ama ben artık dimdik ve kas katıydım. Benden karşılık görmeyince saçımdan öpüp gitti. Ben de bir robot gibi ilerledim diğer insanların arasında. Doğu çıkışa gidip uçağa bindim. Pencere kenarındaki yerime oturunca bir süre gözlerimi kapatıp iç sesimi dinledim. Düşünmem, babamın bana son verdiği bilgiyi de sindirmem gerekliydi. Yanıma göbekli bir adamla karısı oturdu. Uçak iyice havalandıktan sonra yanındaki pencereden aşağıya baktım. İzmir'in üzerindeydik. İzmir çevresinin ekili alanlarını, zeytinliklerini, tütün tarlalarını, bağlarını, meyve bahçelerini, mutlaka tekrar görmek istediğim yeni arkadaşımı ve bana her an bir başka karanlık dehlizin kapısını açan babamı geride bırakıp hastanemi bağışlamak üzere yabancı bir coğrafyaya gidiyordum. İzmir'den bir saat gecikmeli kalktığımızdan Singapur uçağının ucu ucuna yetiştim. İtiş kakış bindiğim uçakta Allah'tan babamın sayesinde önden ikinci sıradaydım. El bagajımı rafa yerleştirdim. Hakan'ın verdiği romanı yanıma aldım. Bir an dağları açtım, okumaya çalıştım. Ama dikkatimi kitaba veremiyordum. İnsanın camdan üzerlerine atlayıverisi geliyordu. Atlarsam sanki kuş diye bir pufla yatak gibi yumuşacık kucaklayacaklardı beni. Pencereden uçağın çakan ışığında yer yer gözüken bulutlara baktım. Ne kadar aldatıcıydı görünen ile esas gerçek. Bulutlar kucaklayıcı görüntülerine rağmen sağlam zemin değildiler. Dışarıdan bakan bir göze, az önce havaalanı lokantasında yemek yiyen bir baba kız olarak yansıyan biz de aslında baba kız olmaktan çok uzaktık. Kimsenin aklını almayacağı bir travma yaşamıştık. İzmir'deki havaalanında, lokantada, yan yana kocasıyla oturan sonra tuvaletin kapısında sıra beklerken konuştuğum yaşlı Amerikalı kadın bana İstanbul'a mı gidiyorsunuz diye sormuştu. İstanbul'dan aktarma yapıp Singapur'da annemle buluşacağım demiştim. Mutlu bir aile sanmıştı bizi. Geçmişte çok kısa bir zaman gerçekten mutlu bir aile olmuştuk. Bize belirtilmiş formatın içinde anne ve bu çocuklar üçgeninde güzel mutlu insanlardan oluşan derli toplu bir ideal aile. Tadı damağımda kalmış. Sağa sola saçılmıştık. Şimdi ucuz bir dizi filmin kahramanları gibiydik. Ahlak taşıydık hatta. Ahlak? Hakan'la geçirdiğim günün sonunda bir kere daha sorgulamıştım ahlaktan en olguyu. Şimdi bulutlara bakarken bir kez daha sordum. Kime ve neye göre ahlak? Babam annemi aldattı. Onu bir kadınla aldatsaydı sadece çapkın erkek olacaktı ama bir erkekle aldattı. Ailesinin arkadaşlarının gözüne utanmaz adam oldu. Babam İngiltere'de yaşıyor olsa ne olacaktı? Henüz çok yükselmemiştik. Hala bulutların içindeydik. Aynı şey zihnimde oldu. Beyliğimin bulutları yer yer açıldı. Aralandı. Bazı resimler gördüm. Bir odada dişen insanlar. Balkondan aşağı doğru balıklama uçan bir erkek bedeni. Çığlık attığımı hatırlıyorum. Merdivenlerden beni çeke çeke indiriş annemin. Eve dönüşümüz. Sis. Sonra yoğun sisin içinde esmer bir erkeğin dehşet içindeki gözleri belirdi. Ben nereden biliyorum bu yüz diye düşündüm. Babamın bekçisi evinin demir kapısını açtığında. Hostes yemek servisi yapmak için gelinceye kadar öyle kaldım başım cama dayalı kalbim bin parça. Alnım buz gibiydi yüreğimde. Ne biçim insanların çocuğuydum ben. Karısını hem de bir erkekle aldatmış, hapse düşmüş bir babanın, kocasının suçsuz olduğunu bildiği halde kılını kıpırdatmamış bir annenin kızı. Hey Hakan Efendi, sen ki yılın güçlüsü ilan ettin beni. Eşeleye eşeleye ulaştım gerçi. Ben nasıl taşıyacağım ömür boyu söylesene. Annem olacak kadının, babam olacak adamın nasıl yüzüne bakacağım bundan sonra? İki suçlu onlar, iki vicdani suçlu. Yok olmak istedim. Bu dünyaya hiç gelmemiş olmak, erimek, buharlaşmak. Bir yıl uzandı önümden. Hırsla ettim beni. Pardon, masanızı açacaktım. Dehşete döndüm. Elini ittim, hostes hayretle bakıyordu. Uyuştum da korktum birden. Masanızı açar mısınız? Yemek yemeyeceğim. Sabah 7'ye kadar başka bir servis olmayacak. Acıkırsınız. Yok istemiyorum. Peki o halde kahvaltı seçeneğinizi işaretleyin. Neymiş o? Bir liste uzattı. Üzeri 1500 çeşit kahvaltı seçeneğiyle dolu. Business class'ta uzun uçuşlara alışık olmadığım için son derece bilgisizdim. Şimdi babam yanında olsa doldururdu. Kısa bir müddet sonra hostes bu kez elinde sıcak havlularla geri geldi. Uzattığı havluyu aldım. O kadar sıcaktı ki elimi yaktı. Sıcak havluyu buharıyla suratıma kapattım. Yüzüm gözüm dudaklarım yandı. Yüzüme lavanta çiçeği kokulu sıcak havluya gizleyince neden bilmiyorum birden almaya başladım. Sarsıla sarsıla. İndirdim havlu yüzümden. Havlu kapkara lekeler oldu. Anladım ki cimerlerim göz boyalarım akmış. Kalkar mısınız dedim yanımda oturan Çinli. Adam bana yol verdi. Hostesin sürdüğü yemek arabasıyla karşı karşıyaydım. Kadın yüzümün halini görünce geri geri gidip bana yol verdi. Tuvalete girip baktım ki suratım maskara gibi. Gözlerimden başlayan siyah yollar ağzımın yanlarına sıra sıra inmişti. Yüzümü yıkadım. Bembeyaz suratımda artık bir palyaçoyu değil hortta andırıyordum. Yerime döndüm. Adam ayağa kalkıp yol verdi bana. Yerime geçmem için. Oturdum. Ben bir şarap alayım dedim servise başlayan hostesi. Bir lütfen şarap sitesini göreyim. Hostesin beni alkolik zannetme ihtimaline gülümsedim. Hostesin getirdiği küçük şarap şişesini açıp boşalttım bardağımı. Listeye göz gezdirdim ama babam için not almadım. Şarabı bitirince sızıp kalmayı umuyordum. Nitekim bardağı yırladığımda gözlerim kapanmaya başladı. Çinliye sırtımı döndüm, koltuğumu yatırdım, gözlerimi kapattım. Kendimi düşüncelere bıraktım. Şu anda her şeyi biliyordum. Pandora'nın kutusundaki tüm kötülükler dışarı saçılmıştı. Annemin beni neden uyku ilaçlarıyla sersemletip Londra'ya kaçırdığını, niye babamı görmeme engellediğini, olanları örtbas etmek için Handan'ı kullanışını, babamın Bora'yla olan ilişkisini, Bora'nın nasıl öldüğünü. Benim ve ailemin başına gelenlerin bir romanı yazılsa ya satışları patlatır ya da raflarda kalırdı. Artık bu kadarı bir roman bile olamaz diyorum. Ama biz roman kahramanları olmadığımız halde hepsini yaşamıştık. Kimselerin nasip olmayan bedeller ödemiştik. Ah ne kadar yorgundum. Benim yaşımda benim kadar yorgun bir başka genç kız var mıydı acaba şu koca dünyada? Üzerime uçak battaniyesini örttüm. Battaniyenin ucunu kafama kadar çektim. Kendimi başıma gelebilecek başka kötülüklerden, felaketlerden korumak ister gibi. Dalmışım. 12. ayrımın sonu, sayfa 286.